Ayrım 6.
Ve yavaş yavaş aleyhindeki söylentiler iyice yoğunlaştı. Bu söylentilere göre Derviş Paşa oturduğu demir kapıdan saraya doğru tünel kazdırıyordu. Bir gece adamlarıyla yeraltı tünelinden geçerek sarayı basacak ve Padişah 1. Ahmet'i devirecekti. Bu konuda yeniçerileriyle de anlaşmıştı. Derviş Paşa'nın düşmanları bu söylentileri padişaha yansıtarak 1. Ahmet'i öylesine kışkırttılar ki Sultan Ahmet söylentilerin doğru olup olmadığını araştırmaya bile gerek duymadan Derviş Paşa'nın öldürülmesini emretti ve kendisini saraya davet etti. Derviş Paşa sarayda şehzadeler muallimhanesine girdiği sırada acemi oğlanlarının üstüne saldırısıyla orada öldürüldü. Aralık 1606. Vezir-i Azamlığı topu topu 7 ay sürebildi. Galiba kendinden önceki Vezir-i Azam Lala Mehmet Paşa'yla çırılçıplak bıraktığı yetimlerin ahına uğramıştı. Okuduğum bölümlerde nasıl insanların mallarının ve canlarının keyfi olarak dedikodulara, söylentilere, anlık kızgınlıklara dayanarak hemen yok edildiğini görüyorsunuz. Kitapta bunun gibi o kadar örnek var ki bu tür keyfi tutumların sadece birkaç sultana, birkaç üst yöneticiye ait olduğunu düşünmek mümkün değil. Bizim toplumun kültürünün temelinde kişisel bütünlüğün sadece sözde kaldığını düşünmek bana acı bir gerçekmiş gibi geliyor. Kişisel bütünlüğün gerçekten eylem içinde yaşama geçtiğini ender olarak görüyoruz. O nedenle şimdiki durumu hiç de hayret edilecek bir durum olarak görmüyorum. Hatta genç kuşağın eski nesile göre daha kişisel bütünlüğe değer veren bir kuşak olduğunu sanıyorum. Hocam, geçmişin bu kadar değerlerden yoksun oluşu bana acı geliyor. Bana da acı geliyor ama gerçeği görmemeyi daha acı ve tehlikeli görüyorum. Ticaret hayatında açık göz, akıllı, en iyi alavereyi dalavereyi bilen ve uygulayan insana denirdi. Ve bu tür sıfatlarla çağrılmak övünç kaynağıydı. Ticaretle uğraşan kişiler çoğunlukla dürüst ve sözüne güvenilir insanlardır cümlesini kaç kişi sizce bizim toplumun gerçeğini ifade eden bir cümle olarak kabul eder? Bence çok azı. Ama bu kanaat yavaş yavaş yeni nesil iş adamlarının tutarlı ve bilinçli davranışlarıyla değişiyor. Yeni nesil iş adamlarının hepsi de bu dürüst, bilinçli ve tutarlı grubuna girmiyor mu? Hepsini tanımadan böyle bir şey söylemem olanaksız. Seminerler dolayısıyla tanıdıklarımın büyük bir çoğunluğu kişisel bütünlüğe kendi yaşamlarında, ailelerinde, işlerinde değer veren insanlar. Onlar çağdaş ülkelerdeki iş liderleri kadar kurum kültüründe değerlerin öneminin farkındalar. Bu gelişmeyi çağdaş toplum için sağlıklı buluyorum. Öğretmenliği bırakıp ben de iş hayatına mı atılayım Doğan Bey? Bu sözler üzerine görüştük. Arif Bey, gönlünüzden iş hayatına atılmak ve orada kendinize bir yaşam oluşturmak geçiyorsa bunu saygıyla karşılarım. Ülkemizde iş yaşamı entelektüeller tarafından uzun süre horlanmış bir alandır. Savaşçı tutumu içinde olan bir iş adamının memlekete önemli hizmetler yapabileceğine inananlardanım. Ve bu tür iş adamları toplumda etkilerini küçümsenemeyecek derecelerde göstermeye başladılar. Ama öğretmenliğin büyük bir katkı potansiyeli olduğunu ve çocuklarımızın sağlıklı gelişebilmesi için bilinçli kendine adamış kısacası savaşçı öğretmenlerin ne kadar gerekli olduğunu beraberce konuştuk, siz de biliyorsunuz. İkimiz de gülerek söylemek istediklerimizin aynı olduğunu bilen gözlerle birbirimize baktık. Arif Bey bir süre sonra, Doğan Bey, bilirsiniz balık baştan kokar diye bir söz vardır dedi ve daha sonra devam etti. Yakın bir arkadaşımın çalıştığı şirkette genel müdür, şirketin sahibine daha karlı bir mali yıl portresi çizmek için kendisine verilen verileri gerçekleri çarpıtarak bir rapor hazırlamış. Genel müdür patronun gözüne girmiş. Bir süre sonra gerçeğin verilen rapordakine uymadığı ortaya çıkmaya başlamış ve genel müdür kabahati beraber çalıştığı insanlara atmaya başlamış. 8 ay içinde onun yanında çalışan en kıymetli 6 elemandan 5 ayrılarak rakip şirket çalışmaya başlamış. Genel müdürün kişisel bütünlükten yoksun oluşu şirkete çalışanlara, genel müdürün kendisine, patrona çok pahalıya mal olmuş. Anlayana. Efendim? Anlayana. Yani genel müdürün kişisel bütünlükten yoksun oluşundan kaynaklanan zararı algılayabilmek oldukça bilinç isteyen bir olay. Osmanlı sultanlarının çoğu bu bilinçten mahrum olduğu için koca imparatorluk çöktü. Tüm dünyaya hasta adam olarak gösterilen bir kukla haline dönüştü. Sizce insanlar kişisel bütünlükten kaynaklanan zararları algılayabilecek bilince sahip mi? Büyük çoğunluk bu bilince sahip değil. Şunu iyi hatırlamalıyız. Eğer akvaryumdaki su hasta ise içindeki balıklar eninde sonunda hasta olurlar. Evet, hatırlıyorum. Değerler konusunu tartışırken bu örneği veriyordunuz. Mine Urgan bir dinozorun anıları kitabında alkolle kendi ilişkisi konusuna değinirken neden alkole karşı dikkatli olması gerektiğini işte ben böyle eğitildim diyerek anlatır. Gençlik günlerimin en pırıl pırıl, en üstün zekalı, en yaratıcı kişilerinin, en iyi yazarlarının, şairlerin, sanatçıların sarhoş olunca ne hallere düştüklerini gördüm. Gerçi o hale gelenler çok sevdiğim, çok beğendiğim insanlar oldukları için Spartalı çocuklar gibi acımasız gözlerle değil, yüreğim parçalanarak baktım onlara. Ama içime korku düştü. Sakın ben böyle olmayayım dedim kendi kendime. Doğan Bey, bu size neyi ifade ediyor? Yani Mine Urgan'dan okuduğunuz bu kısım konuştuğumuz konuyla nasıl ilişkili? Mine Urgan'ın günlerimin en pırıl pırıl, en üstün zekalı, en yaratıcı kişileri, en iyi yazarları, şairleri, sanatçıları dediğini unutma. Bunlar ülkenin göz bebeği insanlar ve hepsi sarhoş olunca acınacak duruma düşüyor. Yani kişisel bütünlük içinde yaşayan insanın sarhoşlukla ilişkisi rezilce olmaz. Biraz içer, mutludur, hoştur, esprilidir. Ama kendini oradakilere rezil edecek durumlara düşmez. Sarhoş olmanın savaşçı olma ile, daha doğrusu kişisel bütünlükle ilişkisi var mı? Hem de nasıl? Nasıl? İçerken ortama getirdiği bilinç ne? Bu bilinçten aldığı sorumluluk ne? Ne kadar içince ne gibi sonuçlar yaratıyor? Yarattığı bu sonuçlardan sorumluluk alıyor mu? Rezilcesine sarhoş olan insanın bu tür bilinçle ve sorumlulukla bağdaşacak bir yönü yoktur. Bu tür sorular sorarsanız bir küfürde siz yersiniz. Ve bu insanlar bizim kültürümüzün belirli bir çağının göz bebeği durumunda olan insanlar. Öyle anlaşılıyor. Öyle anlaşılıyor ki çoğunluğumuz için kişisel bütünlük kavramı aşina olduğumuz, bildiğimiz, uyguladığımız, hayatımızın bir parçası haline gelmiş bir kavram değil. Yeni bir şey öğrenircesine dikkat etmemiz gereken, bilincimize iyice yerleştirmemiz gereken bir farkındalık. Evet, bunun için savaşçı kavramına önem veriyorum ve şöyle bir genellemeyi içim rahat olarak yapabilirim. Bu ülkede yaşayan herkesin yaşamında kişisel bütünlük bir değer olarak yer almadıkça toplum çağdaş ve uygar bir toplum haline gelemez. Peki toplumun çağdaş uygar bir toplum haline geldiğini nasıl ölçeceksiniz? Çok basit. Nasıl? Ülkede rüşvet kalkar. Tanıdık bildik yoluyla işe alınma ve terfi etme kalkar. Trafik kurallarının ve yasaların biçimlediği gibi gerçekleşir. Ve bütün bunlardan daha da basiti, sıraya girilmesi gereken yerlerde insanlar sıraya girer. Başkası elinde sopayla zorlamadan, korkutmadan kendi istekleriyle sıraya girerler. Ve sıraya girmeyenlere de halkın kendisi öyle bir müdahale eder ki, sıraya girmemeyi aklından geçirenler katiyen bunu yapmaya cesaret edemezler. Kısacası mış gibi yaşam kalkar. İnsan gibi yaşama başlarız. Mış gibi kaldırımlar yerine hakikaten kaldırımlarımız olur. Mış gibi ana babalarımız yerine gerçekten ana ve babalığı bilinçli olarak yapmak isteyenler çocuk sahibi olur. Mış gibi politikacıların devri geçer. Gerçekten hizmete kendini adamış, sözüne önem veren liderleri seçeriz. Kişisel bütünlük olunca bütün bunların hepsi doğal olarak bir toplumun yaşamında gerçekleşir. Kişisel bütünlük bizim derdimizin devası mı oluyor? Yani kişisel bütünlüğü yaşamımıza katarsak toplumun çağdaşlaşmasının önündeki engeller kalkmış olur mu diyorsunuz? Doğru anlıyor muyum? Biliyorsunuz başka bir kitabımda değerler konusundan uzun uzun söz ediyorum. Kişisel bütünlük gerekli bir koşul ama yeterli bir koşul değil. Kişisel bütünlüğün bir anlam ifade edebilmesi için evrensel değerlerin toplumun kültüründe yaşaması gerekir. Geleceği yaratmak, değerleri yaşamak ve yaşatmakla mümkündür. Uzun boylu sarışın az saçlı bir adam, onun yanında renkli giyinmiş kahverengi saçlı 40 yaşlarında bir kadın, 5-6 yaşlarında küçük bir kız çocuğu birlikte yürüyorlar. Kızın saçları örgü yapılmış, sanki çingene kızına benziyor ve cıvıl cıvıl zıp zıp yerinde duramıyor. Hemen duvarın üstüne çıktı. Büyükler bir şey demediler. Adam sürekli videoya çekiyor. Yanlarında tıknazca 60 yaşlarında beyaz saçlı bir adam var. O da onlarla ve küçük kızla konuşuyor. Anne kız arası özellikle iyi. Sürekli iki iyi arkadaş gibi birbirleriyle konuşuyorlar. Biraz sonra aralarında Almanca konuştuklarını duyduk. Yoldan sarışın, yeşil gözlü, uzunca boylu, endamlı, başı türbanlı, uzun mantolu genç bir bayan yürüyerek geldi. Modaya göre giyindiği belli. Dini çerçeve içinde kalmaya özen gösterilerek yaratılan modanın güzel örneklerinden biriydi giydiği kostüm. Buluşmanın sonuna gelmiştik. Garsona bir çay daha söyledik ve orada sessizce oturarak insan manzaralarını ve Haliç'i bir süre seyrettik. Bir hafta sonra yine cumartesi günü saat 2'de bu defa Ortaköy'de buluşmaya karar verdik. Sıra Arif Bey'de olduğu için hesabı o dedi. Arif Bey de Kabataş'a gelmek istediği için beraberce bir taksiye bindik. Taksi Eyüp Meydanı'ndan geçtikten sonra lağımı patlamış bir yoldan geçti. Yol dar, pis sular akıyor ve berbat bir koku bürümüş etrafı. Yol dar olduğundan arabalar sırayla birbirlerine yol veriyorlar. Biraz ileride bir kamyondan yolun karşısındaki manava kavun taşıyorlar. Kamyondan genç bir delikanlı arabalardan fırsat buldukça manavın önündeki adama kavunu atıyor, diğeri de havada yakalıyor. Her ikisi de riskli bir iş yaptıklarının farkında, yüzlerinde bir gülümseme var. Bu işin riskini göğüslediklerini ve düşürmemeye özen gösterdikleri belli. Enerjik bir tarzda işlerini yapıyorlar. İnsanın her ortamda mutlu olabileceğinin en güzel kanıtı diye düşündüm. Bölüm 5. Güç. Ortaköy'de bir banka şubesinin önünde arabadan indim. Kıyıya doğru yürümeye başlayacaktım ki Arif Bey'i karşımda buldum. El sıkıştık ve beraberce Mecidiye Köprüsü sokağına girdik. Burada kafeler ve sokak boyunca dizilmiş dürüm yapan, küpe, yüzük, bilezik ve kolye gibi takılar satan tezgahlar dizilmiş. Sokakta yürüyenlerin çoğu genç, kadın erkek dağılımı eşit gibi görünüyor. Ara sokaklar gümüş işleri, ahşap işleri, dürüm, gözleme satan tezgahlar dizisiyle tamamen kaplanmış. Bu hengamenin arasına kahvehaneler sıkışmış. Sokağa konmuş birkaç sandalye ve masa ile varlıklarını gösteriyorlar. Ortaköy camisine doğru yürüdükçe tezgahlar azaldı. Kalabalık seyrekleşti. Arif Bey'e küpe yüzük, bilezik ve kolye satan tezgahlara incik boncuk tezgahları dediğimi söyledim. Kendimi gözlüyorum. Bu tezgahlarda sergilenen süs eşyalarına zerre kadar ama şöyle ufak bir kırıntı da olsa ilgim olmadığını görüyorum dedim. O da pek ilgilenmediğini söyledi. Bizde bir bozukluk mu var diye gülerek sordum. Hocam, gördüğüm kadarıyla daha ziyade genç bayanlar ilgi gösteriyorlar dedi. Gerçekten de öyleydi. Bu tür tezgahların önünde duranların büyük bir çoğunluğu bayandı. Eğer yanlarında erkekler var ise erkekler bayanların hatırı için orada duruyor ve tezgahlara ilgisizce bakıyorlardı. Yürümeye devam ettik. Bir genç kız sağda ufak bir masa ve sandalyeden oluşan bir tezgahta sol kolunun omzuna yakın bir kısmına dövme yaptırıyordu. Yürüyoruz. Caminin önünden geçiyoruz. Caminin kapıları açık. Avlunun içine ve dışına banklar konmuş. Herhalde yaşlıların oturup deniz manzarasını seyretmeleri için. Biraz ileride bir çeşme var. Arap harfleriyle yazılı tabela parlatılmış, temizlenmiş. Ben ve Arif bu tabelanın ne dediğini anlayamadık. Çeşmenin musluklarından bazıları plastik torbalar kıvrılarak tıkanmış, diğerlerinden su akıyor. Meydanın büyük bir kısmını çay bahçeleri ve lokantalar kaplamış. Deniz solumuzda, çay bahçeleri sağımızda kalarak yürümeye devam ettik. Büyük akasya ağaçlarının altında çepeçevre oturacak yerler yapılmış. Ağacın gövdesiyle tahta oturaklar arasında kalan toprak bölge gazete parçaları, plastik bardaklar, alüminyum kutularla doldurulmuş. Çay bahçelerinden birinde boş gördüğüm masaya yöneldik. Hemen bir garson bize yol gösterdi ve küçük bir masa etrafına konmuş iki sandalyelik yerimize oturduk. İkimiz de çay istedik. Biraz havadan sudan konuştuktan sonra konuya girmek istediğimi belirttim. Arif Bey hemen oturuşunu değiştirerek dinlemek üzere hazırlandı. Konuşmaya başladım ve Arif Bey'e güçlü bir insanın benim gücüm var diyen insanla güçsüz bir insanın benim gücüm yok diyen insan arasındaki fark ne sizce diye sordum. Biri kendini güçlü görüyor, diğeri ise kendini güçsüz görüyor. Güldüm. Bu gerçekten sade ve doğrudan bir yanıttı. Sorumu sormaya devam ettim. Kendini güçlü gören insanla kendini güçsüz gören insan arasındaki fark ne? Soruyu böyle sormamı isterdiniz herhalde. Kendini güçlü gören insan yapmak istediği şeyi yapabilecek gücü olduğunu düşünür. Kendini güçsüz gören ise yapmayı düşündüğü şeyi yapacak gücü olmadığını düşünür. Arif Bey biraz düşündükten sonra şu soruyu sordu. Doğan Bey, sanırım bugün güç konusunda konuşacağız. Şimdi genel olarak güçlü veya güçsüz olmaktan bahsediyoruz. Aslında kişinin kendini güçlü ya da güçsüz hissetmesi konudan konuya, durumdan duruma değişmez mi? Güzel gözlem. Şimdi şunu sorayım. Sizinle ilk konuşmaya başladığımız zamanı hatırlayın. Bir öğretmen olarak o zaman mı kendinizi güçlü hissediyordunuz, şimdi mi? Bir öğretmen olarak soruyorsunuz. Evet, o zaman bir öğretmen olarak kendinizi ne kadar güçlü hissediyordunuz? Pek güçlü hissetmiyordum. Peki şimdi nasıl hissediyorsunuz? Daha güçlü hissediyorum. Neden? O zaman kendimi güçlü hissetmiyordum çünkü öğretmenlik mesleğini seçmekle acaba yanlış bir seçim mi yaptım diye düşünmeye başlamıştım. Buna düşündürtülmeye başlamıştım desek daha doğru olmaz mı? Evet, daha doğru olur. Kendimi böyle bir mesleği seçmekle enayi gibi hissetmeye başlamıştım. Çünkü çevrenizdeki meslektaşlarınızın bazıları, sizden daha deneyimli ve bilgili öğretmenlerin bir kısmı sizin gibi düşünmüyorlardı ve size yanlış düşündüğünüzü söylüyorlardı. Evet, akılsız biriyim diye düşünmeye başlamıştım. Peki şimdi niye güçlü hissediyorsunuz? Ben kimim? Benim hayatımın anlamı ne? Ben hayatımda neyi gerçekleştirmek istiyorum? Öğretmenliği ve öğrencilerimi bu sorular çerçevesinde değerlendirmeye başladım. Sizinle yaptığımız tartışmalar bu değerlendirmelerimin çerçevesini oluşturdu. Ve gördüm ki ben kendim için doğru bir meslek seçmişim. Ben ancak böyle mutlu olurum. Şimdi başkalarının dediğine göre değil, kendi düşüncelerime göre mesleğimi değerlendiriyorum. Çaylarımız geldi. Garson küçük bir hesap pusulasını masanın üzerindeki sigara tablasının altına koyarak hemen bir başka masaya geçti. Çayımdan bir yudum aldım. Konuşurken Arif Bey de çayını yudumlamaya başlamıştı. Peki Arif Bey, bir sorum daha var. Şimdiye kadar bir öğretmen olarak kendinizi güçlü hissedip hissetmediğinizi konuştuk. Şimdi aynı soruları bir insan olarak daha genel anlamda soracağım. Sizinle ilk konuşmaya başladığımız zamanı hatırlayın. Kendinizi hayalinizde o günlere götürün. Bir insan olarak o zaman mı kendinizi güçlü hissediyordunuz, şimdi mi? Şimdi. Yani bu güçlü olma duygusu sadece öğretmen olmanızla ilgili değil, bir birey olarak da kendinizi şimdi daha güçlü hissediyorsunuz. Evet, Peki bunu nasıl açıklıyorsunuz? Önce hayatımla ilgili kararları benim dışımdaki güçlerin, diğer insanların vermesine izin vermeye başlamıştım. Bunlar tecrübeli öğretmenler, ne dediklerini biliyorlar. Ben deneyimsiz saf biriyim, onlardan daha iyi bilecek değilim ya diye düşünmeye başlamıştım. Sizinle yaptığım tartışmaların sonucunda yavaş yavaş aslında kararlarımı benim verdiğimi ve doğru kararlar verdiğimi görmeye başladım. Kendime güvenim geldi ve o nedenle kendimi şimdi daha güçlü hissediyorum. Şimdi size sorduğum ilk soruya geri dönüyorum. Güçlü bir insanın benim gücüm var diyen insanla güçsüz bir insanın benim gücüm yok diyen insan arasındaki fark ne? Arif Bey gülümsedi. Aynı soru ama şimdi daha farklı algılıyorum dedi ve şöyle yanıtladı. Sanırım kişinin yaşamını kendisini yönetip yönetemediğini temel ölçüt almalı. Ben güçlü bir insanım, benim gücüm var diyen insan, yaşamının direksiyonunu elinde tutan insandır. Düşünürüm, isterim, yaparım duygusunu içinde taşır. Ben güçsüz bir insanım, benim gücüm yok diyen ise yaşamının direksiyonunu başkalarına vermiştir. Onlar izin verirse düşünürüm, onlar izin verirse isterim ve ancak onlar isterse yaparım duygusu içindedir. Biraz önce, Doğan Bey, biz şimdi genel olarak güçlü veya güçsüz olmaktan bahsediyoruz. Aslında kişinin kendini güçlü ya da güçsüz hissetmesi konudan konuya, durumdan duruma değişmez mi diye sormuştunuz. Evet, hatırlıyorum. Şimdi bu sorunuza cevap bulabildiniz mi? Evet, buldum. Yani sorumun hala geçerli bir soru olduğuna inanıyorum. Kişinin kendisini güçlü ya da güçsüz hissetmesi konudan konuya, durumdan duruma değişebilir. Ama hangi konu veya durumda olursa olsun kişi kendisini yaşamının direksiyonunda hissettiği zaman güçlü görecektir. Bir örnek verebilir misiniz? Örneğin annem kendini mutfağında rahat hisseder, güçlüdür. İstediği yemeği pişireceğinden emindir. Ama babamın işiyle ilgili konularda konuşulduğu zaman pek söze karışmaz, fikir beyan etmez. Ya annem babaannemlere gittiğimiz zaman babaannemlerin mutfağında kendini pek güçlü hissetmez. Çünkü babaannem ona sürekli neyi nasıl yapması gerektiğini söyler. Evet, bu örnekler açık seçik. Konuştuklarımızı açıklıyor. Peki genel olarak kendine güvenen, kendini güçlü hisseden insanlar yok mu? Örneğin senin annen babanın işiyle ilgili konularda fikir beyan etmez, karışmaz. Belki o konularda bilgisi ve tecrübesi olmadığı için ve belki de ilgisi olmadığı için uzakta duruyor olabilir. Ama ben iki kadın türü düşünebiliyorum. Bunlardan biri, eğer yapmak zorunda kalırsam iş başa düşerse yapabilirim diyen bir tip. Diğeri ise, elimden iş gelmez, ben yapamam, Allah beni o duruma düşürmesin diyen bir tip. Yani genel olarak kendini güçlü hisseden veya güçsüz hisseden insanlar düşünebilir miyiz? Tabii düşünebiliriz ve böyle insanlar çok. Ama bu konuya ve duruma göre insanın güçlülük duygusu değişmez gözleminin yanlış olduğunu göstermez. Hayır, göstermez. Evet, ben de sizin gibi düşünüyorum. Bazı insanlar hayatlarını tribünlerde oturarak seyrederler. Babam şu mesleği seçmemi istedi. Annem şu kızla evlenmemi nasihat etti. Komşum şu arabanın bana uyacağını söyledi. Şu partiye oy atmamız tavsiye edildi diyerek hayatlarını seyrederler. Hayatları onlar için kararlaştırılır. Onlar da kendilerine düşen rolleri kendilerine söylendiği gibi oynarlar. İşte buna ikinci elden yaşamak diyorum. Daha önce bahsettiğiniz mış gibi yaşamak bu değil mi? Evet, bu. Hayatlarını tribünlerden seyreden bu insanların kendilerini güçlü hissetmeleri çok zordur. Çünkü direksiyonda başkası var. Evet, direksiyonda başkası var. Tribünlerde seyirci olmaktan çıkar, sahaya oyuncu olarak inersek, kendi hayatımızda ne olup bittiğine biz karar vermeye başlarsak. Sözümü Arif Bey tamamladı. Yani direksiyona biz geçersek. Evet, direksiyona biz geçersek o zaman o bizim yaşamımız olur ve kendimizi güçlü hissederiz. Tabii birçok insan kendisini direksiyonda sanıyor ama bakıyorsun bir başkası direksiyona oturmuş ve seni yönetiyor. Bunu pek anlayamadım. Reklamlar, propagandalar, beyin yıkamalar, etki altında bırakma taktikleri bu amaçla kullanılır. Hipnoz da bu gruba girmez mi? Evet, güzel bir örnek, ben unutmuştum. Hatırlıyorsunuz, daha önce trans ve hipnoz konusunda konuşmuştuk. Kültürün yarattığı bir hipnozdan da söz etmiştik. Evet, bu konuyu hatırlatmanız iyi oldu. Kültür konusunda biraz daha konuşmamızda fayda var. Balığın okyanusta yaşadığı gibi biz insanlar da kültür okyanusu içinde yaşarız. Bu kültür okyanusunda birçok inançlar, varsayımlar, felsefi mesajlar bize zaman içinde biz farkına varmadan verilir, öğretilir. Bunu öğreten de farkında değildir, öğrenen de. Ne öğreten ne de öğrenen farkında olmadığı için kültürden gelen değerlerin, varsayımların, inançların, felsefi mesajların farkına varmak çok zordur. Bir tür kültürel bilinçaltı türünden bilgilerdir bunlar. Bizdeki namus meselesi karı koca ilişkilerinin nasıl olacağı, neyin iyi neyin kötü olduğu, çocuk ana baba ilişkisi ve bunun gibi daha birçok konu kültür tarafından öğretilmiş ve farkında olmadan uyguladığımız bilgilerdir. Savaşçı geliştirmiş olduğu gözlemleyen bilinciyle ne tür bilgi, inanç ve değerlerin kültürden aktarıldığını gözlemleyebilen insandır. Tabii iş bununla bitmiyor. Savaşçı inançların, değerlerin, bilgilerin kaynağını gözlemledikten sonra bir de kendisi bunları kabul edecek mi yoksa kendine yeni inançlar, değerler, bilgiler mi geliştirecek sorunlar? sorunuyla karşılaşır. Ait olma ve birey olma dansının bilinci içinde savaşçı kendi yaşamının dokusunu oluşturmaya başlar. Sıradan kalıplanmışmış gibi bir yaşama olan insanın kendini özgü, kendini geliştirdiği bu benim diyebileceği inançları, değerleri ve bilgisi olmadığı için başkalarının sunduğu inançları, değerleri ve bilgileri hemen kabul eder. Çünkü var olabilmesi için bunlara ihtiyacı vardır. Yani bu insanın yaşamını yönetenler, diğer insanlar ya da daha genel bir ifadeyle toplum ve toplumun inançları, değerleridir. Birey kendi yaşamına kendi içinden gelen bir şey katmamaktadır. 16'sında öldü, 60'ında gömüldü dediğimiz kişilerdir. Tamamıyla ait olma içinde geçen bir hayat. Kendi hayatlarının anlamlarını başkalarının vermelerini beklerler. Bu insanlar için diğer insanların algılamalarının dışında başka bir realite yoktur. Başka insanların ne dediği, ne gördüğü onların gerçeklerini tayin eder. Savaşçı gözlemleyen bilincini geliştirmiş olduğu için diğer insanların gördüğü, inandığı gerçekliği gördüğü gibi onun ötesinde olan kendi gözleriyle görebildiği gerçeği de algılar. Kendisi kültürün verdiğinin ötesinde vardır. Savaşçı ben varımı bilinçli olarak söyleyebilen kişidir. Gücü buradan gelir. Sıradan kalıplanmış insanın güçlü olma ihtiyacı yok mu? Var. Kalıplanmış insan herkesin takdirini kazanmak için işler yapar ve onlar aferin dediği sürece kendini güçlü hisseder. Ama herkes aferin derken bile içinde bir yerlerde korku vardır. Ya biraz sonra aferin demeyi keserlerse diye korkar. O nedenle yaptığı işlerde hep sonuca önem verir. Bak ben pek iyi aldım. Bak ben oyunda 3 gol attım. Bak ben çocuğuma dükkan açtım demeye önem verir. Sürece önem vermez. Çünkü süreç ancak kendisinin gözlediği, bildiği bir oluşumdur. O nedenle şöyle düşünemez ve söyleyemez. Dersler pek iyi aldım ama en önemli tarafı zevk alarak yeni bilgiler öğrenmemdi. Bu ders bana yeni ufuklar açtı. Oyunda hiç gol atamadım ama arkadaşlarla beraber geçirdiğimiz 2 saat çok zevkliydi. Beraberce iyi vakit geçirdik. Çocuğuma dükkan açtım ve 3 ay sonra çocuk iflas etti. Ama bu 3 ay içinde hayatında başka hiçbir yerde alamayacağı dersleri aldı, olgunlaştı. Ticareti ve insan ilişkilerinin önemini öğrendi. Yani bu öğretmenlik hakkında verdiğim karardan dolayı kendimi enayi hissetmeme benzeyen bir örnek. Onların gözüyle öğretmenliğe bakmaya başladığım için sıradan bir insan olmaya başlamıştım. Öğretmenliğe öğretmenliğin getirdiği sonuçlar gözüyle bakmaya başlamıştım. Yani başkalarının gözünde anlamlı olacak sonuçlar demek istiyorum. Maaşı ne kadar, başkaları saygı duyacak mı, annem babam memnun kalacak mı gibi. Ama öğretmenliğin bana getirdiği süreçleri geri ittim. Çocukların gözlerinde gördüğüm ışıltı, bir şeyi anladıkları yüzlerindeki ifade, ilgilerini çektiği için bir konu üzerinde yoğunlaşmaları, gayret sarf etmeleri, çaba göstermeleri, bunların hepsini anlamsız görmeye başladım. Halbuki esas yaşamımda anlamlı olanın bunlar olduğunu şimdi biliyorum. Evet, güzel bir örnek verdiniz. Yani hocam şunu söyleyebilir miyiz? Bir insan niyetinin bilincinde neyin için istediğinin anlamını kavramış olarak istediği şeyi istediği için yapabilecek gücü görebiliyorsa, bu insan kendini güçlü hissedebilecektir. Evet diyebiliriz ve de güzel söylediniz. Niyet var, anlam var, yapma isteği var ve yapma gücü var. Bu insan kendini güçlü hissedecektir. Yalnız bir şeye dikkatini çekmek isterim. Neye hocam? Korku gücün kaynağı olunca. Çayımdan yudumladım. Konuşmamız yeni bir aşamaya geçiyordu. Arif Bey bunu hissetmişti. İleride üzerinde tuğru olan bir çeşme daha gözüme ilişti. Bu çeşmede pislik toz pas içinde ve yeni Türk harfleriyle yazılmış herhangi açıklayıcı bir bilgi yok. Arap alfabesi içinde yazılmış rakamlar var. Aklıma gelen soru şu oldu. Arap alfabesini bilmeyenlerin bu çeşme hakkında bilgi edinmesini engellemek bilinçli bir davranış mı? Çeşmenin ortasında kuş yalağı yapılmış kuşların gelip su içmesi için. Çeşmeyi yapanlar kuşları düşünmüşler ama burayı restore edenler gelip bu çeşmeye bakanların anlayıp anlamamasını düşünmemişler. Konuştuğumuz konu güç olduğu için bu çeşmenin karşısına geçip bu çeşmenin kim tarafından hangi yılda yapıldığını öğrenmek isteyen sıradan vatandaşın kendisini nasıl hissettiğini düşündüm. İnsanımızın kendini önemli ve güçlü hissetmemesi acaba birilerinin planlayarak yaptıkları bir şey mi? Yoksa bizzat insanımız insan olmanın sorumluluğundan kaçtığı için kendisi mi bu durumu yaratıyor? Düşündüklerimi Arif Bey'e söyledim. Ben konuşunca önce sorusuna yanıt veriyorum sandı. Daha sonra bir tür zihinsel ara verdiğimizi kavradı. Sorumluluk kavramı üzerinde konuşacak mıyız diye sordu. İstersen önümüzdeki buluşmada sorumluluk üzerine konuşabiliriz dedim. Kafasıyla onayladı. Boğaz gezisinin yapılabildiği bir motor iskelesi gözüme ilişti. Şu anda boğaz gezisi yapmak isteyen kimse yok galiba. İskele bomboş. Meydanda dolaşan insanların çoğunluğunu genç kız ve erkekler oluşturuyor. Yer yer çocuklu aileler var. Çoğu çocuğunun elini tutmuş, serbest olan çocuklar diğerlerinden daha neşeli bir şekilde orada burada koşturuyorlar. Çayımdan bir yudum daha aldım. Konuyu irdelemeye devam ettim. Evet, bir şeye dikkatini çekmek isterim. Kalıplanmış insan kendini güçlü hissetmek istediği zaman başkalarının gözünde nasıl güçlü olunacağını bilerek hareket eder ve bunu gerçekleştirebilir. Örnek verebilir misiniz? Başkaları bana güçlü desin diye karısını evliliğini ilk haftalarında döven Kazak erkek duydunuz mu? Duydum. Benim yaşımda eğitim görmüş tanıdığım erkekler var böyle düşünen. Karıya yüz vermeyeceksin, yüzünü verdin mi astarını da isterler dediklerini kaç defa duydum. Peki öğretmenlik yaptığınız okulda öğretmenlerin çoğunluğu öğrencilerine nasıl davranır? Asık suratlı mı yoksa güler yüzle mi? Çoğu asık suratlıdır. Güler yüzlü davranırlarsa öğrencilerin şımaracağından ve disiplinin ortadan kalkacağından çekinirler. Peki öğretmenlik yaptığınız okulda yöneticiler asık suratlı mı yoksa güler yüzlü mü? Çoğunluğu asık suratlı. Hatta şunu da söyleyebilirim. Çoğu kez en asık suratlı olan yönetici en yüksek mevkiye sahip olandır. Mevkisinin yüksekliği ile suratının asık olma derecesi arasında doğrudan bir ilişki var gibi. Peki neden çoğu yöneticinin yüzü asık, bir fikriniz var mı? Asık suratlı olmazlarsa yönettikleri öğretmenler üzerinde disiplin kuramayacaklarını düşünüyorlar herhalde. Akıllı baba çocuğunu uyurken öper sözünü duydunuz mu? Evet duydum. Bana öyle geliyor ki bütün bu verdiğiniz örneklerin arkasında korku yatıyor. Doğru. Bütün bu verdiğim örneklerin arkasında kişinin yarattığı gücün kaynağı korku. Kişinin gücü insanların kendisinden korkmalarından kaynaklanıyor. İlginç bir durum var ortada. Otorite durumunda olan kişi de korkuyor, onun yönettiği kişi de. Otorite durumundaki kişi yönettiği kişinin gözünde güçsüz görünmekten korkuyor. Bunu mu kastediyorsunuz? Evet, onu kastediyorum. Öyle bir ortam var ki herkes birbirinden korkuyor. Doğru. Dünyadaki birçok kültür korkuyu doğal bir güç kaynağı olarak görür. Bu kültürlerin üyeleri için korku yaşamın doğal bir parçasıdır. Hatta korkuya övgüler vardır. Kızını dövmeyen dizini döver, bunlardan biri mi? Öğretmenin vurduğu yerde gül biter de bir başkası. Dayak cennetten çıkmadır. Korkuların en büyüğü de Allah korkusu. Kaliforniya'dayken öğlenleri çalıştığım üniversitenin yakınındaki bakkal lokanta karışımı Ürdünlü birisi tarafından işletilen bir yere gider, döner yer beyaz peynir, siyah zeytin falan alırdım. Güler yüzlü bir adamdı sahibi. Duvarda asılı bir levha vardı. Arap harfleriyle bir şeylerin yazılı olduğu bir levha. Orada ne yazıldığını sordum. O, Arapçadır dedi. Anlamının ne olduğunu sordum. Önce Arapça okudu, daha sonra İngilizceye çevirdi. Bütün hikmetlerin kaynağı Allah korkusudur. Bunun üzerinde bayağı düşündüğümü hatırlıyorum. İçinde büyüdüğüm çevrede sürekli duyduğum laflardan biri, insanda Allah korkusu olmalı. Eğer bir insanda Allah korkusu yoksa o insan her türlü kötülüğü yapabilir idi. Ve büyüdüğüm çevrede Allah sevgisinden pek bahsedildiğini duymadım. Allah sevgisinden kasıt sadece Allah'ın peygamberi çok sevdiği, onun sevgisinden dolayı bütün cihanı yarattığı şeklindeydi. Bu ortamda korku kültürünün uzantısı karşımda abide gibi levhalaşarak dikilmişti. Allah sevgisi değil, Allah korkusu. Bilgeliğe götüren korku. Bu düşüncelerin etkisi altında ağabeylerimden birine mektup yazdığımı hatırlıyorum. Ona mektupta sormuştum. Neden korku? Neden Allah sevgisi değil diye. Öğretim öğretmenliğinden emekli olan ve o sıralar kendini tamamıyla dine veren abim, sen Müslüman değil misin? Kur'an'ı okumuyor musun? Kur'an'da 28 yerde Allah korkusundan bahsedilir, ancak 2 yerde sevgiden diye yazmıştı. Kimin Kur'an'la ilgili böyle bir çalışma yaptığını bilmiyorum. Ağabeyim de böyle bir bilgiyi kulaktan duymuş olabilir. O nedenle ağabeyimin söylediği bu söze dayanarak Kur'an korku vurgulu demen bilimsel dürüstçe bir tavır olmaz. Ama bu mektup sanki gözümü açtı. Hakikaten geleneksel insan ilişkisi korku zeminli bir ilişki. Yani iki sıradan insan bir araya gelince, özellikle erkeklerden söz ediyorum, birbirlerine bakar bakmaz ilk sordukları soru şu: sen mi korkacaksın yoksa ben mi? Nikahta kimin kimin ayağına basacak hadisesi bu evlilikte kimin kimden korkacağını belirleyebileceği için önemli. Kimin kimden korkacağı belirlenmiş ortamlarda disiplin vardır. Bizim disiplin anlayışımız bu. Evde disiplini sağlamak için otorite durumunda bulunan ana, dede veya büyük anne asık suratlı olmalı. Aksi halde korkmazlar. Okulda disiplini sağlamak için öğretmen sınıfta asık suratlı olmalı. Aksi halde sınıfta disiplin sağlanmaz. Okulu yönetenler öğretmenlere karşı asık suratlı olmalı. Aksi halde öğretmenler geç gelmeye, eften püften mazeretlerle işi aksatmaya başlarlar. Disiplin bozulur. İş yerlerinde yöneticiler asık suratlı olmalı. Yoksa çalışanlar işi aksatmaya başlarlar. Tabii böyle bir kültüre sahip toplumun oluşturduğu devlet de vatandaşına asık suratlı olmalıdır. Aksi halde vatandaş şımarır, ben vergi vermeyeceğim, ben askere gitmeyeceğim demeye başlar, disiplin bozulur. Peki disiplini sağlayacak başka güce, korkunun dışında başka bir güce sahip miyiz? Düşünüyorum da aklıma gelmiyor. Gerçek disiplin kaynağı. Ben de sana şu soruyu sorayım. Sizinle benim aramdaki ilişkide bir disiplin var mı? Hayır, yok. Emin misiniz? Evet, eminim. Ve sizinle buluşma yerimize zamanda gelmeyebilirsiniz. Canınız istediği zaman konuşmayı yarıda kesip, kes artık bugünlük bu kadar olsun diyebilirsiniz. Hayır diyemem. O zaman aramızdaki ilişkide bir disiplin var. Ama korkudan kaynaklanan değil, birbirimize duyduğumuz saygıdan kaynaklanan bir disiplin. Aramızda korku olmaması, ilişkimizdeki disiplinin daha yüzeysel veya daha zayıf olduğunu mu gösterir? Hayır, göstermez. Biraz önce aramızdaki disiplinin birbirimize duyduğumuz saygıdan kaynaklandığını söylemiştim. Bu aslında tam doğru değil. Birbirimize duyduğumuz saygı kadar benim için sizinle beraber olduğum zaman öğreneceğim bilgiler önemli. Bilgi kadar bakış tarzları da önemli ve onları kaçırmak istemediğim için buraya zamanında gelirim. Size geçen gün Beşiktaş'ta gözlemlediğim bir olayı anlatmak istiyorum. Daha sonra bu olay üzerinde konuşuruz. Dinliyorum. Üsküdar'dan motorla gelmiştim ve motor iskelesinden çıktıktan sonra yürüyerek trafik ışığının bulunduğu caddeye geldim. Arkam denize dönüktü, yüzüm Barbaros Bulvarı'na bakıyordu. Trafik ışığında halk yığılmaya başladı. Yürüyenler için yeşil ışık yanınca yayalar birbirlerine doğru yürümeye başladılar. Bana doğru yürüyen bir kadın dikkatimi çekti. Bir kasaba kadınının giysileri içindeydi, mantosu vardı, başı örtülüydü ve 3-4 yaşlarındaki bir kız çocuğunun elinden tutuyordu. Hizama gelince küçük kıza eğilerek, "Ne yaptın, elindekini düşürdün mü?" diye sordu. Küçük kız şaşkın ve korku dolu gözlerle kadına baktı. Kadın hiçbir şey demeden geri döndü, kızının elinden tutmaya devam ediyordu. Yere baka baka yavaş yavaş geldiği yolu geri gitmeye başladı. Dikkatimi çekmişti. Ben de acaba küçük kız ne düşürdü diyerek yere bakarak gitmeye başladım. O sıra arkadan gelen ve büyük adımlarla biraz yaylanarak yürüyen 17-18 yaşlarındaki bir delikanlı bizi geçti ve geçer geçmez yere eğilerek yerden bir simit parçasını aldı, basılmayacak bir yere yüksekte duran çalıların üstüne koydu ve yoluna devam etti. Kadın bunu görünce "hah" diye bir ses çıkarttı ve geri dönerek gitmek istediği yöne küçük kızla beraber yürümeye başladı. Durdum, Arif Bey'e baktım. Gülümseyerek kafasını sallıyordu. Ne olup bittiğini kesinlikle anlamıştı. Bana "Nimete basılmaz hocam" diyerek durumu nasıl algıladığını özetledi. "Arif Bey, şimdi benim size birkaç sorum var. Bu genç, yani yerden ekmeği alan, çalıların üzerine koyan delikanlı, etrafta hiç kimse olmasa dahi bunu yapar mıydı?" Yapardı. Sadece o değil, o görmeyip almasa bile gören bir başkası mutlaka alırdı. Ve bu davranış başkalarına gösteriş olsun diye onlara caka satmak veya onlar tarafından takdir edilmek için yapılmazdı. Doğru olduğu için yapılırdı, öyle değil mi? Evet. Peki bu kadın gittiği yoldan geri dönüp o simidi arar mıydı? Yani etrafta hiç kimse olmasa dahi kadın yine dönüp o simidi arar mıydı? Onu mu sormak istiyorsunuz? Evet, onu sormak istiyorum. Evet, arardı ve bunu yaparken de hiçbir zaman takdir beğeni başkasının ne der diye yapmazdı. İçinden öyle geldiği için yapardı. Demek ki bizim kültürümüz içinde büyümüş, pişmiş, sıradan sokaktaki vatandaşı nimete göz göre göre basmayacağını söyleyebiliriz. Buluşmamıza zamanda geleceğinize olan güvenimi vatandaşların nimete bile bile basmayacağı konusunda da duyabilir miyim? Duyabilirsiniz. Siz değer verdiğiniz şeyleri gerçekleştirmek için buluşmaya söz verdiğiniz zamanda gelirsiniz, öyle değil mi? Evet, öyle. Sıradan bir vatandaşımız da değer verdiği bir şeyin ayak altında çiğnenmesini istemediği için onu alır ve ayak basmayacak bir yere koyar. Her iki örnekte de değer verilen bir şeyin korunması var. Yani değer verilen bir şeyle de disiplin sağlanabilir. İlle korkuyla olmak zorunda değil. Onu mu söylemeye çalışıyorum? Söylemekle kalmıyor, göstermeye çalışıyorum. Ama Doğan Bey, nimete basılmazın temelinde günah korkusu, cehenneme gitme korkusu yok mu? Bence orijini itibariyle öyle olabilir. Ama bugün birçok insan ekmeğe basmamayı bir değer olarak gördüğü için ayak altına almaz. Örneğin kendimi klasik anlamda bir dindar olarak görmem. Hatta günah ve sevap için yaptığım herhangi bir şeyi hatırlamıyorum. Ama ekmeğe katiyen basamam. Niçin? Sen basabilir misin? Hayır, ben de basamam. Ama siz uzun yıllar yurt dışında bulundunuz. Belki bizim geleneksel kültürün etkisinden biraz kurtuldunuz. Hala ekmeğe basamayışınızı merak ediyorum. Nimete basılmaz şiir gibi güzel bir değer. Nimete basılmaz değerinin altında neler görüyorum sana söyleyeyim. Yaşama saygıyı görüyorum. Biz kıtlık çekmiş, yoksulluğun ne olduğunu bilen bir toplumuz. Yaşama saygı var, emeğe saygı var, işbirliğine saygı var. Doğanın üretkenliğine saygı var. Aç insanla empati var. Onun açlığına saygı var. Nimete basılmaz güzel bir değer. Umarım bunu hiçbir zaman kaybetmeyiz. Bu davranışın altında yatan değerleri siz söyleyince ben de görebiliyorum. Beni de duygulandırıyor böyle bir davranışı görmek. Ama acaba bu davranışın altında hala günah korkusu var mı diye düşünüyorum. Peki farz edelim ki birisi farkına varmadan elindeki Türk bayrağını yere düşürdü. Bayrağı yerde gören bir başka Türk, bu bayrağı sence yerden kaldırır mı yoksa bana ne der, geçer gider mi? Kaldırır. Korkusundan mı kaldırır? Yok, o bayrak onun için önemli bir değeri, kendisinin de üyesi olduğu bir ulusu temsil ediyor, onun için kaldırır. Tamam o zaman. Benim de sana göstermek istediğim şu, insanlar korku nedeniyle değil, kendileri istedikleri için değerli bildikleri bir şeyi korumak, yüceltmek için de davranışta bulunurlar. Bunu kabul ediyor musunuz? Bunu gayet tabii kabul ediyorum. Bir annenin çocuğunu korumayla ilgili davranışına bakın. Korktuğu için değil, çocuğunu sevdiği için, ona değer verdiği için anne öyle davranır. Demek ki bir ortamda disiplini sağlamak için ille de kişilerin korkmaları gerekmiyor. O ortamdaki davranışı düzenleyecek, paylaşılan değerlerin olması da o ortama disiplin getirebiliyor. Şimdi anlıyorum bunun güçle ilişkisini. Gücün temelinde sadece korku yatmaz. Değerlerden kaynaklanan güç de vardır demek istiyorsunuz. Evet, öyle demek istiyorum. Ve değerlerden kaynaklanan güç, insanı ezmeyen, insan onurunu küçültmeyen, aksine insan onurunu yücelten bir güçtür. Bunun savaşçı olmayla ilişkisini bir daha hatırlatır mısınız Doğan Bey? Savaşçının yaşamındaki güç kaynağı korkudan gelmez. Savaşçı kendini bir geleceğe adamıştır. Bu gelecek savaşçı için anlamlıdır ve bu gelecek bazı temel değerler üzerine kurulmuştur. Bu geleceği ve bu geleceğin üzerine kurulmuş olduğu temel değerlere kendini adamış olmak savaşçının güç kaynağını oluşturur. Siz böyle söyleyince sizin dediklerinizi anlıyorum ama bir yerde somutlaştıramıyorum. Yani siz konuşurken bayağı heyecanlanıyorum, hatta gözlerim dahi yaşarıyor. Ama bu dedikleriniz hayatta kendini nasıl gösterir diye düşününce aklıma bir şey gelmiyor. Yukarıda söylediklerimi somutlaştırmamı istiyorsunuz. Evet, o zaman sizin yaşamınızı örnek alalım. Sizin yaşamınızı örnek alırsak yeteri kadar somutlaşmış olur mu? Değerler üzerine kurulu bir gelecek. Arif Bey biraz mahcup bir eda ile gülümsedi. Çok iyi olur Doğan Bey. Ne demiştik? Savaşçının yaşamındaki güç kaynağı korkudan gelmez. Savaşçı kendini bir geleceğe adamıştır. Bu gelecek savaşçı için anlamlıdır ve bu gelecek bazı temel değerler üzerine kurulmuştur. Bu geleceğe ve bu geleceğin üzerine kurulmuş olduğu temel değerlere kendini adamış olmak savaşçının güç kaynağını oluşturur. Böyle demiştik değil mi? Evet. Varsayalım ki savaşçı tutumu içinde bir öğretmen olmaya karar verdiniz. Bu durumda başkası ne diyecek, kim takdir edecek, kim tekdir edecek diye değil, kendinizi bir geleceğe adadığınız için öğretmenlik yapıyor olacaksınız. Nasıl bir geleceğe adamış olarak öğretmenlik yapmak istersiniz? Nasıl bir geleceğe adamış olarak öğretmenlik yapmak isterim? Bunu biraz açar mısınız? Gönlünüzce öğretmenlik yapsanız, hiç kimse engel olmasa, bütün istediklerinizi yapabilseniz, çabalarınızın sonunda öğretmen olarak neyi başarmış olmak isterdiniz? Gönlümde iki şey yatıyor. Bunlardan biri kendi okutacağım öğrencilerimle ilgili. Öğrencilerimin gelişerek olabileceklerinin en iyisini olmalarını isterdim. Onların ailelerinde bulamadıkları gelişim şevkinin kaynağını bende bulmalarını isterdim. Onların kanatlanıp göklere uçmalarına olanak sağlamak isterdim. Gönlümden öğretmen olarak ilk geçen bu. İkincisi ne? İkincisi de kendi öğretmen meslektaşlarıma bu isteği, bu amacı, bu coşkuyu adına ne ederseniz deyin, bu duyguyu aşılamak isterdim. Onların da öğretmenliğin ne kadar kutsal bir görev olduğunu anlamalarını ve kendi öğrencilerini geliştirmek için kendilerini adamalarını isterdim. Arif Bey, kendinize adadığınız geleceği böylece ifade etmiş oldunuz. Diğer meslektaşlarımla beraber öğrencilerimizin potansiyellerini tümüyle geliştirebilecekleri bir öğrenme ortamı yaratmak. Bu gelecek sizin için anlamlı mı? Hem de nasıl? Uğrunda mücadele edilecek, uğraşılacak, çabalanacak, gayret sarf edilecek bir gelecek mi? Kesinlikle. Bu anlamlı geleceğin temelindeki bazı değerleri söyler misiniz? Arif Bey durdu, bana baktı, önüne baktı, biraz düşündü. Aklıma hiçbir değer gelmiyor. Aslında güçlü değerleri şu anda yaşıyorsunuz ama henüz bilinciniz o değerleri gözlemeye alışık değil. Şu anda çok güçlü değerleri mi yaşıyorum? Evet, ama ben farkında değilim. Sözünü ettiğimiz gelecek için gayret sarf etmek, mücadele etmek gerektiğini siz söylediniz, öyle değil mi? Evet, söyledim. Gerçekten de mücadele etmek gerekir, kolay iş değil. Peki bu zor işi, bu zor geleceği niçin yaratmak istiyorsunuz? Neden bu zor mücadeleyi göze alıyorsunuz? Durdu, yüzüme baktı. Gözlerinde sorular belirdi. Sonra o soruların cevabını kendisi bulmuş gibi bilmiş bilmiş baktı. Daha sonra gülümsedi. Daha sonra gözleri ıslandı ve sessizce önüne baktı. Hiç konuşmadım, sessizce bekledim. Bir süre gözlerini kapattı. Gözlerinin kenarından iki iri damla süzüldü. Başını öne eğdi. Hafifçe konuşmaya başladı. Onu zorlukla işitebiliyordum. Bizim çocuklarımızda gelişmiş ülkelerdeki çocuklar gibi mutlu olmaya, gelişmeye, Tanrı'nın verdiği aklı kullanmaya layıklar. Biz büyükler onları buduyor ve gelişmelerini önlüyoruz. Çocukları sevdiğim için, onların gelişmesini istediğim için böyle bir geleceğe kendimi adıyorum. Bu söylediklerinizin altında iki temel değer var. Bir sevgi. Okyanus gibi tüm çocukları içine alabilecek bitmez tükenmez bir sevgi. Sevgi bir değer midir? Korku da bir değerdir, sevgi de bir değerdir. Siz sevgiyi bir değer olarak seçmiş durumdasınız. Korkuyu değer olarak seçen olur mu? Sizin meslekten biri sınıf öğretmeni bir bayan Gaziantep'te verdiğim bir seminerden sonra yanıma yaklaştı. Konuşmam için bana teşekkür etti ve burada konuşulanları keşke tüm öğretmenler duyabilseydi diyerek üzüldüğü bir olayı anlattı. Kendisinin tanıdığı bir ilkokul öğretmeni bayan, mali durumlarının iyi olduğunu, kocasının yeteri kadar para kazandığını, kendisine zevk için öğretmenlik yaptığını söylemiş ve eklemiş. Çocukları dövmek, onları korkutmak hoşuma gidiyor. Çok acı bir durum bu. Evet, gerçekten acı. Arif Bey öğretmenliğe gönlünü vermiş, öğrencilerinin gelişmesine kendini adamış bir bayan öğretmen tanıyorum. Kendisi şimdi emekliliğe yaklaşmış deneyimli bir öğretmen. Geçenlerde kendisiyle konuşuyordum. Bana şu anısını anlattı. Öğretmenliğe ilk başladığım yıllarda okul müdürümüzün eşi Hoca Hanım'ın öğretmenler odasına topallayarak girdiğini gördüm. Kalabalık odada birkaç öğretmen, "Hayrola Hoca Hanım, geçmiş olsun," dedik. Ayağının parmaklarını işaret ederek, "Önemli bir şey değil," dedi ve devam etti. "Bir öğrenciyi döverken, daha doğrusu tekmelerken besbelli, ayağımı incittim. Geçer." Yüreğime hançer saplanmış gibi oldum. İçim boşaldı adeta. Dipnot. Anısını paylaşan bu değerli öğretmen bu olayın 32 yıl önce yer aldığını, bu tür olaylara artık pek rastlamadığını özellikle belirtti. Maalesef hocam, öğrencilerini döven öğretmenleri ben de tanıdım kendi okulumda. Hatta daha acısı, bazı ana babalar bu tür hocaların iyi hoca olduğunu düşünüyorlar. Çünkü bu ana babaların ve öğretmenlerin paylaştıkları temel bir değer var. Bu değerin ne olduğunu tahmin etmen zor olmasa gerek. Korku mu? Evet. Ana baba ve öğretmenler korkuyu bir değer olarak yaşatmak istiyorlar. Bu anlamda çocukları döven öğretmenlerin çoğu çocuğun yararına, onun eğitimi için iyi bir şey yaptıklarını sanıyorlar. O nedenle bu öğretmenleri kötü niyetli, çocukların zararını isteyen insanlar olarak damgalamak doğru değil. Yani bu öğretmenlerin niyeti iyi fakat çocuk nasıl eğitilir konusunda temel bir bilgi eksikliği var. Onu mu demek istiyorsunuz? Evet, gerçekten de onu demek istiyorum. Bu öğretmen arkadaşlarımıza doğru bilgiyi verince onların davranışları da iyi yönde değişecektir. Örneğin korkunun değil sevginin gerçekten geliştirdiğini bildikleri anda davranışları değişir. Sevgiyle öğrencilerine yaklaşan öğretmenlerimizin sayısı da fazla. Bunlardan biri sevgili ilkokul öğretmeni Muazzez Hanım. İlkokula ilk başladığım gün sınıfa güler yüzlü bir genç bayan öğretmen olarak girdi. Hepimiz bizim adını öğrendi ve bize hep beraber bir şarkı öğretti. "Aferin çocuklar, ne güzel söylediniz," dedi. Son dersten sonra eve koşarak gittim. Yolda coşkuyla şöyle bağırdığımı hatırlıyorum. "Ben okulumu seviyorum. Ben okulumu seviyorum." Arif Bey bir süre sessiz kaldı. Konuştuklarımız üstünde düşündüğü belli oluyordu. Daha sonra konuşmaya başladı. "Söylediklerimin altında iki temel değer olduğunu söylemiştiniz. Birincisinin sevgi olduğunu anlıyorum. İkincisi ne?" "İkincisi de gelişim. Gelişim kendine dönük olduğu zaman kendini geliştirme olarak gerçekleşir. Öğrencilerine ve öğretmen arkadaşlarına dönük olduğu zaman geliştirme olarak gerçekleşir. Sevgi ve gelişim temeli üzerine kurulmuş bir geleceği kendinize adamış olduğunuzu düşünüyor musunuz?" "Evet, düşünüyorum." "O zaman bu gelecek sizin güç kaynağınızı oluşturacak. Sizin gücünüz kendinizi bu geleceğe adamış olmaktan kaynaklanacak. Zorluklarla karşılaştığım zaman mücadele ederken bu geleceği düşünerek mücadelemi devam ettireceğim. Bunu demek istiyorsunuz, değil mi?" "Evet, bunu ve genel olarak hayatınıza getireceğiniz disiplini kastediyorum." "Hayatıma getireceğim disiplin mi?" "Evet, bu gelecek sizin kitap okumanızı disiplinli bir biçimde sağlayacak. İşinize kendinizi %100 vermenizi sağlayacak. Arkadaşlarınızla ilişkilerinizi ciddiye almanızı sağlayacak. Yapabileceğinizin en iyisini yapmaya özen göstermenizi sağlayacak. Bu dediklerimi yapabilmeniz için yaşamınızda disiplin olması gerekir." "Anlıyorum ve korku olmadan bu disiplini yaşamımda gerçekleştirebilirim." Korkudan gelen disiplin, korku kaynağı yok olduğu zaman kaybolur. Ama kişinin kendi içinden gelen disiplin hiç kaybolmaz. Kişi kendini o geleceğe adadığı sürece devam eder. Aklıma bir soru geldi. Şimdiye kadar iki temel duygudan, heyecandan bahsettik. Sevgi ve korku. Bunların dışında bir sürü duygu var. İnatlaşma, kin, intikam, yarışma, kaygı, hırs ve benzeri. Bunlar da kişinin yaşamında güç kaynağı olabilirler mi? Olabilirler. Ama aslında söylediğiniz tüm bu duygular kişinin egosundan, nesnel beninden kaynaklanan duygular. Ve bu olumsuz duygulara yakından bakarsanız hepsinin temelinde korku bulunduğunu görürsünüz. İnatlaşmada korku nasıl var? Siz hiç inatlaştınız mı? Evet, birçok kez inatlaştım. İnatlaştığınız zaman kazanmak istediğiniz, haklı olmak istediğiniz bir şey, bir konu vardı mutlaka. Evet, doğru. Ne zaman kendinizi mutlaka kazanmalıyım, mutlaka sahip olmalıyım durumlarında görürseniz bilin ki kazanamamaktan, sahip olamamaktan korkan bir tarafınız var. Bu korku nedeniyle inatlaşırsınız. Aynı şeyi intikam ve kızgınlık gibi diğer olumsuz duyguları incelediğinizde de görürsünüz. İçimden biraz kalkıp yürümek geldi. Garsona hesabı ödedik. Meydanın bir ucunda kitapçıların yer aldığını gördük. Oraya doğru yürümeye karar verdik. Kutu şeklinde belediyenin yaptırdığı tezgahlar açıldığı zaman kapakları kitaplarla dolu, kapanınca büyükçe bir sandık gibi oluyor. Yerdeki kuşların çokluğu dikkatimizi çekti. Biraz ileride yaşlı bir erkek çingene kuş yemi satıyor ve ondan yem satın alıp kuşlara atmak isteyen çocuklar ellerinde paraları önemli bir iş yapmanın heyecanı ile sıralarını bekliyorlar. Bir çocuk elinde kuş yemi bekliyor. Arif Bey'e sordum, bak dedim, bu çocuk elindeki yemi atmıyor. Neden atmıyor, bir fikrin var mı? Arif Bey, şu an kuşlara yem atmış birçok kişi var ve kuşlar o yemleri yemekle meşgul. Çocuk kuşların yemleri bitirip kendi atacağı yeme hazır olmasını bekliyor dedi. Ben de durumu böyle değerlendirmiştim. Çocuk attığı yemin kuşların dikkatini çekmesini istiyordu. Ama diğer çocuklar aldıkları yemi hemen gelip attıkları için o bir türlü istediği ortamı yakalayamıyordu. Ve elindeki yemi hiç beklemeden böylesine düşüncesizce atan diğer çocuklara bozulmaya başlıyordu. Arif Bey, bu çocuğun ortama getirdiği bilincin diğerlerinden farklı olduğunu söyleyebiliriz değil mi diye gözlemimi söyledim. Kafasını sallayarak benimle hemfikir olduğunu belirtti. Bu çocuk sağlıklı bir aileden geliyor. Anası babası onu dinliyor. Ve bu çocuk şu ellerindeki yemeği hiç düşünmeden atan diğer çocuklardan daha anlamlı bir yaşam oluşturacak dedim. Hayretle yüzüme baktı. Nereden biliyorsunuz Doğan Bey diye sordu. Arif Bey, bu çocuk şimdi ortama getirdiği bilinç yönünden kendiyle kuşlarla ve kendisiyle kuşlar arasındaki ilişkiyle ilgili bir değer sergiliyor. Bu çocuğun bilinci diğerlerinden fersah fersah ileride. Bu bilinç çocuğun getirdiği potansiyelin gelişmiş olduğunu gösteriyor. Demek ki bu çocuğun ana babası onu bonsai yapmak üzere budamamışlar. Konuşmuşlar, daha da önemlisi o konuştuğu zaman dinlemişler. Bunu açık seçik görebiliyorum. Siz bu söylediklerimi hayretle dinliyorsunuz. Çünkü siz bu çocuğun davranışına henüz gören gözlerle bakamıyorsunuz. Sadece bakıyorsunuz. İleride sizin için de böyle şeyler apaçık görünmeye başlayacak. Arif Bey inşallah der gibi bir yüz ifadesiyle gülümseyerek bana bakıyordu. Biraz daha yürüdük. Taşların altındaki tahta bank üzerine oturmuş iki genç kız ellerindeki hamburgerleri yerken 3-4 aylık bir yavru kedi hamburgerin kokusunu alarak onlara doğru yürümeye başladı. Kedinin kendilerine yaklaşmakta olduğunu gören 17-18 yaşlarındaki esmer kız korkuyla ayağa fırladı ve "Ay bu kediyi alsınlar, ben korkuyorum." diyerek oradan uzaklaşmaya başladı. Öbür kız da korktuğu için hamburger torbalarını yanlarına alarak cami yönünde hızla yürümeye başladılar. "Gördün mü?" diye Arif Bey'e sordum. "Kediden korkuyorlar," dedi. "Bu tür rasyonel olmayan korkuların yaygın olduğunu gözlüyorum," dedim. Arif Bey gülerek, "Toplumumuzda bu tür rasyonel olmayan şeyler yaygın Doğan Bey," dedi. İnce bir espriydi. Takdir ettiğimi belirtircesine hafifçe omzuna vurdum. Üç tür güç. Kızlardan boşalan yere biz oturduk. Kediden korkmadığımız için rahat rahat konuşabilirdik. Angus Arian adında bir düşünür mitolojilerde güç kavramı üzerine bir araştırma yapmış ve üç tip güçten söz edildiğini gözlemiş. Kişiliğin gücü, iletişimin gücü ve kendine adadığın gelecekten kaynaklanan güç. Dipnot, Rick Fields'ın derlediği The Awakened Warrior, Farkında Olan Savaşçı kitabından, sayfa 109 ile 112. Kişiliğin gücü insanların içinde bulundukları ortamda kendilerini nasıl var ettikleriyle ilgili. Kimisi bakışı ve duruşuyla sinik, ezik bir varoluş sergiler. Kimisi bakışı ve duruşuyla diğerlerini ezen, rahatsız eden bir varoluş sergiler. Kimisi de ortamda bulunduğunu öyle bir ifade eder ki, bu ifade ediş içinde herkesi değerli ve onurlu kılan bir varoluş sergiler.